Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist profesör, doktor Medayim Yanık'ta. Bugün yine önemli bir meseleyi hem de enteresan bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Tanışmadan evliliğe giden süreçlerde neler oluyor? Evet. Bir araştırmanız var hocam. Bu araştırmayla ilgili biraz bize bilgi vermenizi isteyeceğim. Enteresan çıktıları oluyor. Enteresan bir araştırma. Bununla ilgili de ilk benim aslında soru, bu tanıştırma meselesinde bu eşleri tanıştıranların zihninin nasıl işlediğine dair. Evet. Bu araştırma neler söylüyor, ama öncesinde dilerseniz bu nedir bu araştırma? Biraz ondan bilgi verelim dinleyenlerimize.
Feyzullah, Mutlu Evlilik Araştırması'ndan sonra bu psikoloji yüksek lisans öğrencilerle yaptırdığım, onlar üzerinden işleyen bir araştırma. Evlilik karar verme süreci araştırması bu. Yani benim Deste İzdivaç kitabı var ya, kim kiminle evlenirse mutlu olur. Evet. Oranın içeriğiyle ilgili biraz daha kanıta dayalı bilgilerle orayı deniz desteklemeye yönelik bir araştırma. Yaptığımız şey şu: bir form hazırladık ve kişilerin ilk birbirlerinin bilme şekillerinden, haberdar olma, tanıma veya tanıştırılma veya bir araya gelme öykülerinden, işte ilk izlenimlerden, karar verme süreçlerinden, nişanlıktan evliliğe kadar geçen süreçten ve evlilikte ilk dönemde mutlu olup olmamalarına kadar süreci olan bir şey. Biz daha önceki mutlu evlilik araştırmasında en az 10 yıllık evlilikleri almıştık. Burada 2 yıllık evlilikleri alıyoruz ve mutluluklarından ziyade evlilik karar verme süreci, kim kiminle nasıl evleniyor, niye evleniyor, nasıl seçiyor, yaşantılar nasıl oluyor, birbirleriyle bu süreç nasıl yaşanıyor, evlenme süreci, burayı anlamaya çalışıyoruz.
Peki şey var mı hocam burada, hani geçen diğer araştırmada 10 yıllık evli ve eşlerden her ikisinin de kendi bu evlilikte memnun, mutlu hissetmesi, burada öyle bir şart var mı?
Mutluluk şartı yok. Hı. Mutluluk şartı yok. Mutluluk şartı yok. Sadece sonuçta evlenmişler ve 2 yıllık bir evliler. Burada mutluluk şartı yok. Şeyi, bir araya gelmeleri nasıl olmuş? Hı hı. Araştırması. Şeyi soruyoruz. Çünkü bazıları mutlu, oldukça mutlu. Ama öğrenciler biraz tabii mutlu çiftleri buluyorlar. Hı hı. Biraz kendiliğinden de anneleri şeyleri ona kayıyor. Ama bu araştırmada böyle bir mutlu şartı yok aslında. Hı. Ama araştırmanın yani çoğunda bir şekilde daha mutlu çiftler üzerinden çıktılar, oradan oldu. Bir takım sorular sorduk. Sorulardan bir tanesi, tanıştırma mekanizmaları nasıl oluyor diye. Hı hı. Şimdi Türkiye'de evliliklerde aslında 3 tane usul var. Bir tanesi, aslında 2 tane usul var da, son 20 yılı düşünürsek, son 10 yılı düşünürsek, evet, aslında görücü usul dediğimiz şey devreden çıkmış durumda.
Neredeyse evet.
Neredeyse yok. Çünkü görücü usul dediğimiz şey şu: eşler birbirini, yani anne babalar karar veriyor, onlar sadece birbirlerini görüyorlar kapı arasında.
Ben ilk mutlu evlilik araştırmasında bir taneye rastlamıştım. 35 çiftle yaptığımız var hocam. Evet. Kaç yıllık evlilerde? 10 ila en az 10 yıllık evlilerde. Yani bu son işte ortalama 15 yıllık evli olsa bir tanesine rastlamıştım.
Oluyor ama daha çok 60'lı yıllardan önceki evliliklerde oluyor. Evet. Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı kişilerin %50'si kendi kendilerine tanışma yoluyla evleniyor. Bir diğer yarısı tanıştırılıyor. Şimdi tanışmayla tanıştırılmanın temel farkını konuşmuştuk. Tanışma, kişiler doğal ortamda birbirlerinden haberdar oluyorlar. Önce bir arkadaşlık gibi bir süreç oluyor. Evlenip evlenmeme meselesi yok aralarında. Sadece birbirinin çekim oluyor. Bir tanışma sürecinden bir noktadan sonra ayağa biz evlenebilir miyiz diye düşünüyorlar. Tanıştırılma meselesinde ise baştan itibaren eşler, ya siz birbirinizle evlenebilir misiniz? Evlilik arayışı olanların bir araya, bir mekanizmayla, ister bu çöp çatan sitesi olsun, ister aile, ister arkadaş, evlilik arayışı olanların bir araya getirilmesine bir şekilde tanıştırılma diyoruz.
Evet.
Şimdi o zaman sorulardan bir tanesi şuydu: acaba bu tanıştırma mekanizmasını yapanlardan zihinleri nasıl işliyor? Bu aracı olan aracılar var ya.
Evet, nasıl mesela bu iki kişi birbirine sanki uyuyor diye düşünüyorlar, yeter kadar düşünüyorlar mı, yoksa nasıl işliyor zihinleri? Evet.
Alıntılar yapayım istersen. Hani bu mekanizma nasıl işliyor? Bir katılanlardan biri şöyle dedi. Bizi bir araya getiren kişi erkeği yakından tanıyordu. Kadını da eşi aracılığıyla biliyordu. Bizim ikimizin de toplumsal görüşlerimiz, ilgi alanlarımız, dindar kimliklerimiz açısından uyumlu olduğumuzu düşünmüşler. Anlaşılan aracı kişi kadın ve erkek bir evli çift. Eşlerden bir tanesi erkeği tanıyor ve eşi de diğer kızı tanıyor. Ve bunlar bir arada uygun görmüşler. Mesela uygun görme kriterleri ne? Bu sorunun derdi o. Toplumsal görüşlerimiz, ilgi alanları, dindar kimliklerimiz açısından uyumlu görmüşler. Bir nevi aslında sosyal kimliği ön plana tutan bir uyumluluk üzerinden aracılık yapmışlar.
Evet.
Bir başka kişi, evliliğinde kendini oldukça mutlu olarak tanımlayan bir kadın, evliliklerine vesile olan aracılık sürecini şöyle demiş. Hassasiyetlerimizin, dindarlığımızın ortak olduğunu düşünmüşler. Yaşlarımız ve eğitimlerimizin benzerliğini dikkate almışlar. Ayrıca ikimizin de neşeli olduğunu düşünmüşler. Buradaki kriter ne? Anlaşılan aracı olan kişi.
Dışa dönüklük gibi böyle biraz ikisi de.
Bir neşe kişilik özelliklerini dikkate almışlar. İki, yine sosyal kimlik, dindarlık meselesini dikkate almışlar. Bir de yaş ve eğitiminin benzerliğini dikkate almışlar. Kaç parametre kullanmışlar? Dindarlık, yaş, eğitim benzerliği, benzerlik ve kişilik özelliklerinde benzerlik.
Aşağı yukarı 4-5 kategoride.
4-5 kategoride bir uygunluk aramışlar. Başka biri, yine evlilikte kendini oldukça mutlu tanımlayan biri, İki faktörün esas aldığını söylemiş. Bizi tanıştıranlar benim arkadaşım ve eşiydi. Eşim de benim arkadaşımın eşiydi. Evet. İkimiz de hem dindar hem de iyi insan olduğumuzu düşünmüşler. Anlaşılan bir karı koca bu çifti tanıştırmış.
Evet. Bir şöyle oluyor hocam, çok yoğun olarak. Erkeğin arkadaşı oluyor zaten.
Evet.
Hanım da kendi arkadaşı oluyor. Evet. Dolayısıyla... Evet. İki eş de arkadaşı oluyor.
Mesela bu araştırma şaşırtıcı bir şey. Yani belki bizim örneklerimiz denk gelmiş olabilir. Çünkü üniversite popülasyonunda yapıyoruz. Ve üniversite popülasyonundaki öğrenciler kendi öğrenci arkadaşlarını buluyorlar aslında.
Hı hı.
Biraz bu araştırma bütün toplumu gözetmez, onu söyleyeyim.
Evet.
Daha lokal, bu ilk şey gibi. Bunu bir büyütmeyi düşünüyorum ben. Bu bir ön izlenim araştırması aslında, daha erken. Hı hı. Çünkü sayımız da az. Bu büyütülebilir. Ama anlaşılan, en azından üniversite çevrelerinde böyle ailelerin tanıştırmasından çok arkadaşların tanıştırması, evli çiftlerin tanıştırması daha ön planda gibi gözüküyor. Evet. En azından öyle bir damar var.
Evet, çok yoğun. Yoğun. Bunu genişletmek için belki işte yerelde, belki kırsalda bu işler nasıl oluyor? Değil mi?
Değil mi?
Farklı toplumsal kesimlerde nasıl oluyor diye bir daha toplam bir resim görmemizi sağlar.
Bunlar ön bulgu. Mesela burada da dindarlık ve iyi insan. Bir başka hikaye şu. Tanıştıran arkadaşım bana da, o da senin gibi ilginç biri demiş. İkimiz de nadir yapılan Hapkido adlı sporu yapıyorduk. Uzak Doğu sporlarından bir tanesi. Oradan bizi kafasında eşleştirmiş.
Evet.
Yani galiba kafası şöyle işmiş. Bu benim olan sıra dışı, kız sıra dışı. Bunlar birbirlerine uyabilir.
Evet.
Spor şeyi üzerine. Muhtemelen hani başka parametreler de düşünmüştür. Ama enteresan. Ortak bir özellik üzerinden eşleştirme.
Hı hı. Ortak ilgi alanları üzerinden.
İlgi alanları üzerinden. Bir başkası tanıştırılma hikayesini şöyle anlattı. İkimiz de duygusal olarak görmüşler. Bir de aynı yöreden, benzer ailelerden geldiğimizi düşünmüşler. Bizi iyi tanıyorlardı. Mizaç özellikleri ve aile kökenleri benzerliği üzerinden eşleştirme.
Hı hı.
O zaman böyle hani bunları bir araya getirirsek ilk bulgularımıza göre bu Türkiye toplumunu yansıtmaz. Üniversite toplumunda biraz da muhafazakar bir topluluğu. Bizim üniversitedeki kızlar biraz muhafazakar kızlar. En azından hepsi başörtülü psikoloji öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri. Biraz da kendilerine benzeyenleri buluyorlar o yüzden.
Evet.
O yüzden toplumun genelini yansıtmaz bu.
Evet.
Bu şey. Belli bir toplumsal kesimde olan bir şeyi anlatıyoruz. O zaman tanıştıranlar da, tanıştıran kişiler de muhtemelen bu profildeki kişiler. Bir kişilik benzerliğine bakıyorlar. İkinci olarak yaşam görüşlerini veya dindarlıkları esas alıyorlar. Yani dindarı dindarlar. Ki bence çok şey mantıklı bir şey. İyi insan olma vurgusu var. İki taraf için de hani kötü alışkanlığı yok veya kötücül biri değil. İyi insanları bir araya getirmek. Bu evliliklerde mutlu evlilik araştırmasında eşim çok iyi bir insandır. İyi olmak, karşıdakini iyi bir insan olarak görmek eşleştirmede hem eş seçiminde hem eşleştirme yapanlarda çok temel kriterlerden biri. Bir nevi kötü karakteri olan, zalim olan, hani kötü alışkanlıkları olan, başkalarına zarar veren kişileri başkaları pek tanıştırmak istemiyor. Çünkü bunun bir zarar vereceğini düşünüyor. Bir diğer şey ilgi duydukları şeyin benzerliği. Hani hapkido sporu gibi ilgi duyduğu şeylerin benzerliği ne esas alıyorlar. Yaş ve eğitim benzerliğini de dikkate alıyorlar. Yani aslında büyük oranda benzerlik üzerinden eşleştirme yapıyorlar.
Hı hı.
Bu benzerlik farklılık tartışması var ya sosyal psikolojide, evet, aslında pratikte de işleyen şey daha çok benzerleri bir araya getirme şeyi. Hı. Anlaşılan aracıların kafası doğru çalışıyor.
Evet.
Bizim de tezimiz, daha doğrusu sosyal psikoloji araştırmalının, evlilik araştırmalarının tezi, eşler birbirlerine ne kadar benzerse birbirlerine o kadar uyumlu oluyor. Özellikle sosyal kimlik benzerliği çok önemli bir şey. Mizaç benzerlikleri önemli. Ama tabii kimin evlenirseniz evlenin, tıpa tıp aynısı ancak bir insan kendisiyle evlenirse tıpa, evet, tıp aynısı olur. Kaçınılmaz bir düzeyde farklılıklar. Ama yine de hani aşırı farklı tiplerden ziyade daha benzer tipleri, sosyokültürel yöre gibi benzerlik üzerinden bir işleme oluyor. Kullanılan kriterler de yanlış değil gibi görünüyor. Yani bu ilk izlenimler, bizim aracıların kafası çalışıyor.
Evet.
Doğru bir tarzda yapıyorlar ama bunu demek erken yani. Çünkü aracılıklarda hani ne kadar bilgece yapılıyor, ne kadar aracılık yapma da bir beceri aslında. Yani bir şeyden anlama sanatı.
Evet, biraz iyi sezgi istiyor değil mi?
Evet, sezgi istiyor. İnsanlardan tanıma anlama istiyor. Biraz evlilik ne demek bilmeyi gerektiriyor. Bir düzeyde bir bilgi şey, yani mutlağını kimse bilemez zaten, aracı bunu bilebilse. Aracı olmanın hep bir şeyi vardır ya, korkusu vardır. İnsanlar aracı olmaktan biraz kaçarlar. Niye? Hani yarın bir şey olur da, kötü olur da başıma iş almış olurum.
Tabii sorumluluk da aynı zamanda.
Sorumluluk. Ama bir yandan da bir toplumsal vazife ve vazife.
Evet.
Hayır işi yani aslında, evet, bayağı bir hayır.
Bir taraftan da büyük sevap.
Yani büyük sevap.
Riski de çok ama sevabı, evet, da çok.
Evet. Bunu yapan kişilerin de böyle bir anlamamız lazım. Ne oluyor zihni? Ve biraz da aslında tartışıp burada bir düzey. Madem ki %50 tanıştırılma yolu oluyorsa, biz diyelim ki bu alanda daha bilgece, daha nitelikli tutumlar, düşünme biçimleri geliştirirsek bu mekanizmanın daha sağlıklı işlemesini sağlayabiliriz.
Evet.
Yani çünkü insanlar diyelim ki bilgisayarların algoritmalarına göre mi eşleştirilecek? İnsanların algoritmalarına göre mi eşleştirilecek? Bilgisayarların algoritmalarının avantaj dezavantajları var. Daha mekanik, daha çok kimlik özellikleri üzerine şey yapıyor, işliyor. Kişilerin kendilerini tanımlama profilleri üzerinden işliyor. Bu diğeri gerçek hayatta daha derinlikli tanıma üzerinden işliyor. Aracılık mekanizması bir de süreçlere de eşlik ettiği için aslında biraz da kolaylaştırıcı arabulucu gibi bir şey de oluyor. Çünkü başlatan kişi bir şekilde sürecin zorluk anlarına da müdahale ediyor. Yol gösterici bir tutum takılıyor. Tanıştırıcılıkta şey var, o net. Yani görücü gibi değil. Ya işte biz seninle şunu uygun gördük. Siz birbirinize bakın. Zaten şey süreci, ondan sonraki süreç o. Tanıştırılmada bayağı kişiler kendi başlarına bir süreç yaşıyor. Birbirlerini tanıştıran bir tanıştırıyor, bir kenarda duruyor. Kendisine tekrar geri başvurulursa müdahale ediyor.
Evet. Fakat galiba bu şeylerde şimdi arkadaşlar, ortak arkadaşlar birbirine tanıştırdığı zaman, şimdi dedik ya, erkeğin yakın arkadaşı oluyor, kızın yakın arkadaşı oluyor. Şimdi bunlar böyle bir tanıştırdık, kenara da çok çekilemiyorlar. Hı hı. Onları tanıştırdığı için biraz daha olay daha iç içe yaşanıyor. Çok böyle tam böyle bir aracı usulü de değil. Biraz daha ara bir form gibi geliyor bana. Şimdi bohçacı kadınlar gibi şurada şu var, burada bu var deyip şunlar olur deyip kenara çekilmek değil. Bitmiyor orada sorumlulukları biraz. Hı hı. Yakın arkadaş da oluyorlar bazıları. O da ayrı bir dinamik getiriyor galiba.
Pozitif olabilir.
Hem pozitif hem de bazen böyle negatif. Çünkü bir taraftan da bozulursa gerçekten böyle bir ufak bir çalkantı oluyor. Şimdi yani.
Bu araştırmanın bulgularını biraz da şöyle dikkatli olmak lazım. Sonuçta başarıyla sonuçlanan öyküler bunlar.
Evet.
Bir kısmı başarıyla sonuçlanmıyordur. O öyküler burada yok. Onlar evlenmediği için biz onları bulmuyoruz.
Hı hı.
Yani araştırma sorusunu bir ana diyelim ki tanıştırılmıştı ama olmamışların öyküsünü de toplayıp beraber bakarsak.
Evet. Neticeleri ya da mesela tanıştırılmışlar, boşanmışlar, tanıştırılırken nasıl tanıştırılmışlar, neye göre tanıştırılmışlar, nasıl olmuştu ya işte orada etkisi ne olmuş?
Bu topluma karşı şöyle bir vazifemiz var. Yani bu evlilik süreci, evlenmiş kişilerin evlilik becerilerini arttırma veya bunu yapmakla ilgili böyle araştırma veya müdahale çalışmaları, eğitim çalışmaları veya eşleşme süreçlerinin niteliğini arttırma yönelik. Yani benim iki alanda iki kitap yazmamın derdi o. Destizli baş kim kiminle mutlu olursa işte bu evlilik süreçlerini optimize etmek, daha iyi hale getirmek. Şimdi diğeri de mutlu evliliklerin. Mutlu evlilikler daha kanıta dayalı bir şeydi. Diğeri daha anekdotal gözlemlere dayalı bir şeydi. Araştırması zordu. Şimdi oranın da biraz araştırmasına girmiş oluyorum
evet,
aslında.
Evet, çok iyi olur. Yani hem mümkün olduğu kadar çok iyi seçelim eşlerimizi. Yani iyi eşleşmeler olsun mümkün olduğunca. Ondan sonra da evlilik sürdürme becerilerimiz de iyi olsun ama.
Tabii.
Gibi.
Tabii. İkisinin tabii. Optimal ikisi olması. Evlilik bir sürdürme becerileri daha kıymetli. Ama eşleşmenin uygun olup olmaması kesinlikle bir realite.
Evet hocam. Evet. Kıymetli hocam, peki bu evlilik kararında dış gözlemci etkisi nasıl oluyor? Merak ettiğiniz araştırmadaki sorulardan, bir ön araştırma diyelim, sorulardan bir tanesi buydu. Bu konuda neler var?
Şimdi evlilik kararı araştırması, karar süreci araştırmasında sorduğum sorulardan biri de evlilik kararı alırken ailemiz dışında kimseden görüş aldınız mı şeklindeydi. Aslında iki soru sordum. Bir, ailenizden görüş aldınız mı? Bir de aile dışından kimseden görüş aldınız mı şeklinde. Burada bugün dış gözlemciden kastım biraz kimlerden görüş almışlar. Çünkü tamam, evlilik dediğimiz şey nihayetinde her bir insan tekinin kendisinin alması gereken bir karar. Ama kararı optimize edebilmek için dışarıdan bir, en azından benim önerim 3 kişiyle bir istişare yapmak, bir fikir almakta fayda var. Çünkü 3 kişi de aynı şeyleri söylüyorsa bir oturup dikkat etmekte fayda var. Bu soruya verilen cevapları söyleyeyim. Özellikle bu şeyi aile dışında kimseden görüş aldınız mı? Aileyi ayrı bir soruyla değerlendireceğiz. Babam ve annem dışında bizim yaşantılarımıza şahitlik etmiş arkadaşlarımla konuştum. Onlardan akıl aldım, istişare ettim. Bir tane katılımcı böyle demiş. Arkadaşlarımla konuştum demiş. Onlardan akıl aldım, istişare ettim. Diğer bir başka katılımcı çok yakın ve aynı zamanda benden büyük bir arkadaşıma danıştım. Arkadaşlarımın eşlerine danıştım. Hocalarımdan birine danıştım. Bu mekanizmayı büyük tutmuş. Hı hı. Bir kendisinden büyük bir arkadaşına danışmış. Arkadaşlarının eşlerine danışmış. Muhtemelen bir kadın bakışını almak için. Bir de kendisinin hoca olarak gördüğü, kıymetli verdiği bir büyüğüne danışmış. Hem eştaş, hem karşı cinsten birilerine güvendi, hem de hoca birine danışmış. Başka bir katılımcı şöyle dedi: çok yakın bir arkadaşıma danıştım. Diğerlerine daha çok kararımı söyledim. Arkadaşımın yaklaşımı olumlu oldu. Beni biraz daha tanımaya teşvik etti. Bizim benzer olduğumuzu söyledi. Görüşmeyi sürdürmemin iyi olacağını söyledi.
Ya bunlar da mesela siz farklısınız, iyi anlaşırsınız demiyor. Bak, birbirinize benzersiniz diyor. Şey olarak da, sezgisel olarak da insanlar sanki bunu biliyorlar gibi. Evet. Benzerlik daha iyidir.
Bir yakın arkadaş, burada bir tekli danışma var. Demek ki herkes birkaç mekanizmaya danışmıyor. Kimseleri daha sıkı tutuyor bunu. Diğerlerine daha çok kararımı söyledim diyor. Bu anlaşılan bir kişiye danışmış. Çok yakın arkadaşıma danıştım. İnsanlar demek ki bu tür şeyleri kankalarına danışıyor.
Evet.
Yani mahrem olan alanları. Onun ifadesi de akıllı birine danışmış ki tanımaya teşvik etmiş. Benzer olduğunu söylemiş. Görüşmeyi sürdürmemin iyi olacağını teşvik etmiş. Bir başkası şöyle demiş araştırmamızın sorusuna: abi diyebileceğim, fikrine değer verdiğim kişilere tanıştım. Bu çoğul yapmış. Yaklaşımları da olumlu oldu. Bir diğer bir katılımcı şöyle demiş: beni eşimle tanıştıran kuzenim, halam ve eniştemden fikir aldım. Onlar süreci destekledi. Bu anne baba değil ama kuzeniyle hala ve enişte. Kuzen, hala, enişte. Akrabalar üzerinden bir fikir alma bu. Tanıştıran kuzen, halası ve eniştesi.
Yani işte halasının de oğlu ya da kızı kimse. Hı. Ve eniştesi, evet.
Muhtemelen hani onları yakın görüyor. O muhtemelen kızı tabii tanıyor olabilir.
Tanıyorlardır da büyük ihtimal. Hı hı. Ailenin tanıdığı, halasının ve eniştesinin ailesinin tanıdığı biri gibi.
Bunlar tabii daha çok tanıştırılma süreci. Bir başkası tanışarak evlenen bir karı kocanın, ikisi de başkalarından görüş almadım dedi. Biz zaten okul bitince evleneceğiz kafasıyla hep konuştuğumuz için okul bitmeye yaklaştığında bu durum zaten belliydi. Kimseye danışmadım. Hı hı. Demek ki herkes danışmıyor. Tanışarak, ama tanışarak da olsa evlenme noktasında danışma öyküleri de var. Bazıları hiç danışmıyor. Kendi yakını şeyde farkında, biliyor. Meşrudur. Hani danışmak, başkasından da görüş almak her zaman bir kararı güçlendirir ama hani uzun süreli bir birliktelikte kişi eminse mutlak diyemeyiz buna. Bir başka katılımcı şöyle demiş: bizi tanıştıran çift evlilik kararı alma sürecinde de bize eşlik etti. Birçok aşamada onlarla konuştuk. Çünkü onlar da sorumluluk hissediyor. Biraz önce senin söylediğin şey.
Evet.
Yani sadece tanıştırmakla kalmıyor. Karar sürecinde de eşlik ediyor. Karar vermiyor ama eşlik etmek güzel bir ifade. Birçok aşamada onlarla konuştuk. Çünkü onlar da sorumluluk hissediyordu. Bu tanıştırma mekanizmasında evet öyle bir şey önemli gibi görünüyor. Hani ara buluculuk mekanizması gibi sürece de eşlik etmek.
Yani şey galiba burada birkaç formu...
Çöp çatan siteleri pek bunu yapamıyor.
Evet. Evet. O birkaç formu var. Çöp çatan siteleri sanki şöyle komşu teyzeler olur ya. Hmm. Bak şunun kızı var, düşünmez misiniz diye. Hani... Hmm. İşte şurada biri varmış, şurada şunun oğlu, işte kızı varmış falan gibi. Sadece onu söyleyip çekiliyor ama bunu biraz daha tabii çöp çatan siteleri bir sürü algoritma kullanarak yapıyor. Hı. Komşu teyzenin artık orada bir şeyi, sadece bir teklif, böyle bir biri var, madem var, şuna da bakın gibi bir şey. Oradan sonra çekiliyorlar çünkü.
Bir başka katılımcı şöyle demiş: dayım sürecime eşlik etti. Mesela sevmediğim bir huyu varsa evlendikten sonra geçer deme, çünkü geçmeyecek. Onu o şekilde kabullenebiliyorsan onunla evlen demişti. Burada da bir akraba. Demek ki bazen arkadaş bu, dış gözlemci. Bazen akraba. Çünkü hala vardı değil mi? Hı-hı. Enişte vardı. Burada da bir dayı var.
burada dayı.
Dayının söylediği de aslında bilgece.
Evet.
Yani psikoloji literatürünün bildiği bir şey. Bir kişiyi değiştire, yani bunu bu sonradan değişir deme. O özelliğe katlanabilirsen onunla evlen. Hı. Değişirse üstüne hani kaymak bal.
Evet. Ama ben o değişir değiştiririm gibi tabii bir yaklaşıma girmemekte fayda var.
Dayı akıllı adammış.
Evet.
Bir başka katılımcı şöyle demiş. Yakın arkadaşlarımla fikir alışverişinde bulundum. Yıllardır bu konuları hep konuşurduk. Ben onların yanında hep eşimden iyilikleriyle bahsettiğimde onlar da abi bu kızı kaçırma dediler. Hmm. Anlaşılan demek ki bir uzun süreli bir tanışıklık var. Kız şeyle, oğlanla, erkekle kadın arasında. Hmm. Yakın arkadaşları da haberdar adaydan. Onlar da hani anlatılan şey üzerinden abi bu kızı kaçırma.
Teşvik etmişler. Teşvik. Bir nevi gaza getirmişler.
Gaza getirmişler yani. Evet.
Aklında var mıydı yok muydu zaten bilmiyoruz ama varsa bile hani biraz daha cesaret yani. Hı. Evet galiba bu doğru kişi. Dış gözlemcinin de bu anlamda şeyi olumlu olunca belki süreci hızlandırmış olabilir. Yani
kararı güçlendiriyor.
Evet.
Bazen böyle harekete geçirici dış faktöre ihtiyaç var.
Evet.
O zaman şöyle diyebiliriz. Yani benim çıkardığım bu ön çalışmanın ön verilerinden evlilik kararı öncesi yakınlara danışma fonksiyonel bir şey. Bu bulgular evlilik kararı alma sürecinde kişilerin aileler dışında başkalarından da görüş aldığını gösteriyor. Bu görüş alınan kişiler bazen tanıştıran kişiler, bazen yakın arkadaşlar, bazen de birinci derece akrabalar gibi görünüyor. Anlaşılan tanıştırılma usulüyle olanlar başkalarından daha fazla görüş alıyor. Tanışma usulüyle evlenen kişilerin de çoğu aslında yine danışmayı kullanıyor son noktadaki şeyi. Ama bazıları hiç bu mekanizmayı kullanmıyor.
Yani tanışma olmuşsa zaten hani böyle bir aşk, duygusal bir bağlanma zaten akıllarında başka bir şey olmuyor. Yani evlilik için zaten biraz belli bir şeyden sonra birbirlerini farklı zaten düşünemiyorlar.
Orada ama benim kanaatim şu oluyor, tanışma yoluyla olsa bile yakın tanıdıktan sonra kişi de bir takım güçlü veya zayıf, olumlu olumsuz taraflar fark ediliyor ya. Ya insanlar evlilik kararlarını %100 bir eminlikle almıyorlar. Ağırlıklı karar dediğimiz şeyle alıyorlar. O yüzden de bazı şeylerde, ilişkilerde tanışmayla devam etse bile son noktada ya ben ne yapayım diye bence danışıyorlar. Yani veriler de onu gösteriyor.
Şey gibi biraz ama sanki yani böyle bir soru işareti. Hani biraz böyle tamam seviyorum ama
tabii
nasıl olacak, olur mu bundan tabii diye böyle.
Tabii oralarla ilgili başkalarına danışıyor. İlk işaretler onu gösteriyor. Yani danışma başkalarından fikir alma almamaya göre sanki böyle 90'a 10 gibi 80'e evet 20 gibi ağırlıklı evet olarak danışma. Doğrusu benim kanaatim de hani evlilik öncesinde böyle üç kişiyle istişare etmenin doğru olduğu kanaatindeyim. Üç rakamı niye üç? Üçler, yediler, kırklar. biraz sezgi. Biraz da hani şundan kaçınmak. Hani yol üzerinde ev yapanın mimarı çok olur.
Çok olur evet.
Aşırı şey yapmak da bozabiliyor.
Kafayı karıştırabiliyor.
Kişiler de herhalde kime soracakları konusunda zaten bir şeylere sahipler. Herkese sormuyorlar. Bu mekanizmaları Feyzullah artması galiba iyi bir şey. Yani bu evlilik süreciyle ilgili. Ya öyle bir tartışma yapmamız lazım. Evlilik karar verme sürecinde. Yani diyelim ki nasıl olması lazım bu işlerin? Birçok kişinin, birçok araştırmacının bu alanı biraz zenginleştirmemiz lazım. Veriyle, muhabbetle hani bu alanı biraz zenginleştirmemiz lazım. İyi eşleşme, doğru eşleşme önemli gibi görünüyor.
Evet, bu yolda bir rehberlik iyi olabilir. Doğru bir rehberlik doğru eşleşmeyi, iyi eşleşmeyi sağlayabilir. Tabii ki eninde sonunda hani ne kadar bilirseniz bilin o aynı birlikte yaşamadıkça, aynı evi paylaşmadıkça o ortak yaşamdan kaynaklanan sorunlarla böyle bir karşılaşmadıkça birbirimizi böyle çok tanımak da %100 olmuyor ama bir piyango bileti almaktan da daha fazla sezgiye ve bilgiye dayanmalı diye düşünüyoruz galiba. Burada acaba şeyin böyle biraz tarihten, kültürden burada neler var? Böyle yanlış hatırlamıyorsam böyle bir bohçacılık diye bir müessese olması lazım. Yani burada işte çöp çatan gibi eşleşmeye katkıda bulunan hanımlar varmış, insanlar varmış. Yani işleri buymuş daha doğrusu, görevleri bu. İnsanları böyle eşleştirmek gibi. Bohçacı kadın dedikleri bir şey, böyle bir hatırlıyorum, buna bir bakmak lazım. Neler var diye. Ve bu gerçekten de hani şey yapılabilir mi? Daha tırnak içinde kaliteli, daha işlevsel hale nasıl gelebilir? Maksimum burada optimal şeyi nasıl alabiliriz diye. Bunu zaten herhalde bize galiba yine hani tanıştırılmadan bahsediyoruz. Mutlu aileler, evlilikler bize söyleyecek. Hani orada nasıl mesela bir araya geldikleri, mutlu evliliklerin nasıl bir araya geldikleri, boşanmış çiftlerin tanıştırılmış ama boşanmış neler orada, hani o sürdürme becerileri dışında başka faktörler var mıydı gibi biraz bakmak belki bize bilgi verebilir. Dolayısıyla hocam bu araştırmanın farklı toplumsal kesimlere de belki yayılması, uygulanması bize daha geniş bilgi verecektir diye düşünüyorum hocam. Siz ne dersiniz?
Evet, yani araştırmanın gerçekten de genişletilmesi lazım. Zaten bir araştırmada metot biraz öyledir. Bir ön araştırma yaparsın. Sorular işliyor mu, ne geliyor buradan diye. Bir sorulara revizyon yaparsın bu kalitatif derinlemesine görüşme araştırmalarında. Tabii bu sayısal bir şey de yapılabilir. Yani bütün Türkiye'yi kuşatacak şekilde. Çünkü TÜİK'in yaptığı şey, TÜİK kabaca şöyle yapıyor. Birkaç şey soruyor. Birkaç sorusu var aslında, kıymetli sorusu, ama TÜİK araştırmayı şöyle yapıyor. Ana sorusu, nasıl eşleştiniz? O üç kategori kullanıyor. İşte tanışarak, görücü usulü. Görücü usulü ailemin kararıyla, görücü usulü kendimin kararıyla. Bence TÜİK hata yapıyor. Yani bu, çünkü bu yöntem tanıştırılma yöntemini aşağılıyor.
Evet, aynı kategori, alt tip olarak gösterdiği için.
Tabii.
Görücü usulü diyor.
Tabii. Ve görücü usulüyle evlenmek sanki ayıp, yanlış bir şeymiş gibi şey yapıyor. TÜİK kararı değiştirecek. Ya. Onunla ilgili ben yazı da yazdım. Bence değiştirmesi lazım. Pratikte değiştirecek. Şirketleri biraz daha büyüsün. Çöp çatan siteleri, modernleşsin o iş. Geniş toplumsal kesimlerde kabul görsün. Ondan sonra herhalde TÜİK de tavrını değiştirecek. Yani görücü usulle tanıştırılma usulü arasında dünya kadar fark var.
Evet.
Yani çünkü kararı, esas olan mesele kararı kim alıyor kardeşim? İşte bir araya gelmiş olmanın şeklinin önemi o kadar da yok.
Evet.
Kararı kim alıyor? Bir insan, mesela ben görücü usulüne karşıyım, açık söyleyeyim. Yani görücü usulüyle mutluluk olabilir. O itirazım yok ama geniş kitlelere görücü usulünü öneremeyiz.
Evet.
Ama tanıştırılma usulünü önerebilirim. Yani dün mesela bir tane öğrenci kendi babaannesinin, gerçekten de videolarını da gösterdi. Mutlu evlilik araştırmasını devam ettiriyoruz. Gerçekten de çok mutlu bir çift. Tamamen nikah sırasında birbirlerini görmüşler ama yaşları 80'in üzerinde.
Evet.
Hatta nikah sırasında da hiç hoşlanmadım diyor. Ama sonrasında çok iyi, çok iyi bir çift. Gerçekten videoyla, şeyle, bütün verileriyle mutlu bir çift. Mümkündür. O yüzden şöyle bir şeylik yapmıyorum. Yani görücü usulle olan evlilikler mutsuzluğa mahkumdur demiyorum.
Yani.
Ama kitlelere bir sosyal politika olarak önerilemez görücü usul.
Evet.
İnsan teki ailesi değil, kendi kararını alması lazım. Ama tanıştırılma kendi karar alma sürecini bozan bir şey değil. O yüzden ben resmi olarak görücü usulün, görücü usul evliliğe mutlak karşıyım, kötüleyen bir şeyim yok ama sosyal politika olarak önerilemez.
Evet.
Ama tanıştırılma öyle değil. Tanıştırılma bal gibi önerilebilir. Çünkü tanışmaya göre bariz avantajları var. Bazen de dezavantajları var.
Ya daha doğrusu şeyde,
İkisini de açık yapmamız lazım ya. Yani.
Bildiğimiz boşanmayla istatistiklerinde birçok fark olmadığı, tanıştırma ya da tanıştırılma ya da mutluluk araştırmalarında tam tersi yine tanışanlar, aşk evlilikleri daha mutlu, daha doyumlu oluyorlar, daha uzun süre evli kalıyorlar da.
Zayıf o alanda. Yani o alandaki tartışmalardan bir iki tane Hindistan çalışması var. O çalışmalar, onlar aslında gerici olsun çalışması gerçekten. Uzun vadede şey farkı yok gibi gösteriyor. Ama bence tanışma, tanıştırılmanın avantaj, dezavantajlarını bizim önümüze koyabilecek iyi bir araştırma dünyada da yok. Belki dünyada bu şimdi tanıştırılma denen şey modern batıda çöpçatan siteleriyle birlikte var olmuş gibi görünüyor. Yani çünkü teorik olarak kişiler kendileri tanışarak evlenmesi bekleniyor. Şimdi çöpçatan sitelerinin iddiası son 10 yılda işte Amerika'daki evliliklerin %3, %4, %5, hatta %5'ini biz yaptık diyorlar. Bu ne demektir? Yeni bir trend yükseliyor. Bir sosyal ihtiyaçtan çöpçatan siteleri üzerinden tanıştırılarak evlendirilme. Şimdi o trend arttıkça Batı araştırmaya başlayacaktır.
Evet.
Çünkü doğuda olan bir mesele. Bizimkiler de Batı'nın kıymet vermediği bir şeyi kimse araştırmadığı için.
Hı hı. Doğru hocam. Peki. Programın da sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan ayının bir başka programında yine sizlerle birlikte olmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda hem bu araştırmanın, ön araştırmanın sonuçlarıyla, belki bu eşleşme süreçleriyle kime niçin evet dediğimiz, nasıl diyoruz konuları konuşmaya devam edeceğiz. Mutlu evliliğe giden yolda düşünmeye, konuşmaya, çalışmaya, araştırmaya devam edeceğiz efendim. Tekrar hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Hayırlı Ramazanlar.